Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konu var. Rukiye Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Rukiye Hanım.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Sizinle bugün akran zorbalığı konusunu konuşacağız. Ama öncesinde kendinizi kısaca bir tanıtmak isterseniz ne dersiniz?
Tabii, memnuniyetle. Ben Rukiye Orhan, eğitim aile danışmanıyım. Yaklaşık 20 yılı devirdim bu alanda, kişisel gelişim alanında başlayıp bu sürece kadar geldik. Antalya'dayım. Rüst Akademi adı altında kendi danışmanlık merkezim var. Burada çalışmalarıma devam ediyorum. İki tane kitabım var, Mutluluk Diyeti ve Hayatı Keşfet isimli. Yetişkinlerle, gençlerle, ailelerle hem bireysel hem grup çalışmalar, eğitimler devam ediyorum.
Ne güzel.
Böyle bir alan açtığınız için de ben teşekkür ederim bu arada.
Ne güzel geldiniz, bilginizi paylaşıyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi akran zorbalığı son zamanlarda gerçekten daha da mı göz önüne geldi? Yani haberlerde daha mı çok duyuyoruz bilmiyorum. Önceden de bu kadar var mıydı gerçekten bilmiyorum. Yani ben şöyle kendi dönemimi düşünüyorum. Bu yaşananlar kadar şeyler yaşamıyorduk. Yani ben görmedim böyle bir şey. O yüzden konunun neresinden başlamak isterseniz siz buyurun. Ben sonra merakım uyandıkça soru sorayım.
Tabii. Şimdi akran zorbalığı dediğimiz olay tabii ki geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda yok diyemeyiz elbette. Fakat günümüzde bu teknolojinin ilerlemesiyle özellikle ben şahsım adına arttığını düşünüyorum ki pek çok araştırma, pek çok çalışma da bunu kanıtlıyor. Zaten biraz sonra da konuşacağız bu zorbalık türlerinde. Zaten bu sosyal medyanın, dijital platformların da hakikaten zorbalığı tetiklediği maalesef artık kabul görmüş boyutta.
Maalesef.
O zaman öncelikle bir akran zorbalığı nedir? Çünkü bu akran zorbalığı ve akran çatışması terimleri maalesef karıştırılabiliyor. Şimdi akran zorbalığı dediğimiz olay bir veya birkaç çocuğun bir başka çocuğa bilinçli yani kasıtlı olarak bunun altını çiziyorum her zaman ve tekrarlayan süreçlerde yine bu tekrarlayan sözcüğünün de altını çiziyorum. Süreçlerde uyguladıkları o tek çocuğa vermiş oldukları huzursuzluk, şiddet, zararların toplamına biz akran zorbalığı diyoruz. Akran çatışması dediğimiz olayda ise anlık gelişiyor. Zorbalıkta az önce tanımda söylediğim gibi bir süreklilik vardır ve bilinçlilik vardır. Örneğin çocuk arkadaşının saçını yanlışlıkla çekti. Bu bir zorbalık değil, bir akran çatışması diyebiliyoruz buna.
Ya da sadece bir kere çekti, devamı gelmedi.
Aynen, bir kez de oldu olay. İşte eşyasına zarar verdi. Bazen yanlışlık da olabiliyor. Bazen ona kızmış olabiliyor belki çocuk. Duygusunu yansıtmak için ona bir zarar vermeyi seçmiş olabiliyor. Burada onaylamıyoruz parantez içinde de söyleyeyim bunu zaten. Fakat akran çatışması çözümlenebilir oluyor. Sonrasında bir pişmanlık oluyor. Arkadaşından bir özür dilemek oluyor. Orada sorun çözümlenmiş oluyor. Fakat akran zorbalığı dediğimiz olay gerçekten çok ciddi ve gündemde tutulması bir konu. Çünkü neden gündemde tutulması diyorum? Biraz sonra da detayına gireriz. Çünkü 13-15 yaşına doğru bu akran zorbalığı arttığı için ilerleyen yaşlarda daha yetişkin birey olduklarında da ne yapıyoruz bunları? Şiddete meyilli, işte kadına şiddeti, hayvana şiddeti, doğaya şiddeti daha da yapan bireyler haline gelmiş olabiliyorlar. O yüzden bu akran zorbalığı hakikaten okullarda, ailelerde yine biraz sonra ona da gireriz. Mutlaka ve mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor ve yapılması gereken her neyse tedbirler, önlemler, eğitimlerin alınması gereken bir konu. Ben bu arada teşekkür ediyorum bu konuya sizin de parmak basarak konuşma fırsatı verdiğiniz için.
Ne demek, çok kıymetli gerçekten dediğiniz şey çok önemli çünkü toplumu oluşturan bireyler küçük yaşlarda o zaman bu ayrımın yapılması yani orada yapılan şey bir zorbalık mı yoksa dediğiniz gibi bir çatışma mı? Bu ayrım ne kadar küçük yaşta belirlenirse ve zorbalık diye belirlenen konu üzerinde durulursa o zaman belki ilerideki bireylerin elimine edilmesi, ilerideki şiddet olaylarının elimine edilmesi sağlanabilir diye düşünüyor musunuz?
Aynen aynen katılıyorum. Çok da güzel söylediniz zaten. Yine çok güzel bir araştırma var bu konuda yapılan zaten. Hayvana şiddet uygulayan çocukların küçük yaştan itibaren hayvan sevmeyen, onları iteleyen, kakalayan çocukların da okul dönemlerinde zorbalığa da daha meyilli oldukları ve ilerleyen yaşlarda da daha büyük şiddetlere sebebiyet veren bireyler olduğu zaten bununla ilgili çalışmalarda da araştırmalarda da görüyoruz zaten. Konu kimlerin zorbalığa meyilli olduğuna girmişken izninizle o konuya da bir giriş
Yani
yapmak istiyorum.
bu zorbalık yapan çocukların aslında kimler olduğu ya da mesela zorbalığa uğrayan çocukların kimler olduğu ya da dediğiniz gibi o zorbalık yapan çocukların ailesi nasıl tipler diye aslında bunlar herhalde içinde ayrılıyor. Siz
Tabii
anlatırken öyle
tabii.
anladım.
Aynen. Şimdi zorbalık dediğimiz olay zaten temelinde hem sosyolojik hem psikolojik pek çok konuyu kapsayan bir olay. Maalesef ebeveynlere baktığımız zaman bunu sanki bir ergenliğin süreci, ya ne olacak işte çocuklar zaten kavga eder, 2 gün sonra barışır boyutunda bakıyorlar. O yüzden genelde bütün konuşmalarımda tanımdan girmeye çalışıyorum. Yani olayları sadece bir akran çatışması boyutunda algılayabiliyorlar. O bağlamda zorbalıkla çatışmanın ayrımını çok iyi belirlemek lazım. Peki neden çocuklar buna sebebiyet veriyor diye işin temeline baktığımızda her zaman hepimizin bildiği gibi ne diyoruz? Eğitim ailede başlıyor. Ve çocuk ne yapıyor? 2-3 yaşından itibaren yavaş yavaş aileyi modellemeye başlıyor orada işte. Eğer çocuk evde şiddet görüyorsa, saygı görmüyorsa çocuk, çocuğun fikirlerine değer verilmiyorsa, aman sen küçüksün zaten daha işte yaşına yeni girdin ne anlamazsın boyutunda yaklaşılıyorsa çocuğa, çocuk ne yapıyor? Kendini yavaş yavaş ötelenmiş, sevgisiz, kabul görmeyen bir çocuk olarak görmeye başlıyor. Ve ne yapıyor? O 6 yaşından itibaren artık aileyi modellemeye başladığı, o süreçler başladığı için ne yapıyor bu sefer? Okul hayatında da evde göremediği sevgiyi, saygıyı okulda görmek için kendinden daha zayıf olan, daha kibar, daha naif böyle hassas, duygusal çocuklara baskı yapmaya başlıyor. Çünkü o tür çocuklarda liderlik ruhu da yüksektir. Çünkü kolaylıkla etrafına çocuk toplayabiliyorlar onlar. Şimdi böyle olunca ne yapıyor çocuk bu sefer? Evde ebeveynine karşı bağırarak, ağlayarak, İşte bir şeyi vurarak, kırarak yaptırmayı öğrendiyse çocuk, çünkü biliyorsunuz çocuklar çok çabuk öğreniyor. Kayıtları çok hızlı işliyor onların mekanizmaları. Ne yapıyor çocuk? Ha, tamam ben bağırarak, ağlayarak, işte bir şeyi kırarak, dökerek istediğimi yaptırdım deyip bu sefer ne yapıyor okulda da? Onu yaptırabileceğini düşünerek bakıyor. En naif, en zayıf böyle, en kibar çocukları seçip yine kendi isteklerini yaptırmaya meyilli olabiliyorlar
Burada bir
maalesef.
şey sormak istiyorum. Şimdi dediniz ya evde aileyi modellediği için, orada ötelendiği için gidiyor. Orada da o paterni devam ettiriyor ama burada yapmasının sebebi aslında benim annem babam böyle yaptı ve onlar hani büyük ve onların zaten bir ortamı var, bir statüsü var. Ben de onu kopyalayayım gibi mi? Yoksa zaten ben de ötelendim, ben de birilerini öteleyeyim diye mi yapıyor? Ne
Burada
düşünüyorsunuz?
her ikisini de görüyoruz çocuklarda. Şimdi çok güzel bir öykü vardır mutlaka duymuşsunuzdur. İşte unutmuş olanlar da hatırlasın diyeceğim. İşte işsiz güçsüz böyle çok avare dolanan bir babanın 2 tane evladı. Bir tanesi yüksek tahsil yapıyor, belli bir mevkiye geliyor. Bir tanesi de babası gibi işsiz güçsüz avare bir delikanlı oluyor. Bir gün her ikisi de bir araya geldiğinde bulundukları mahallede soruyorlar. Ya helal olsun diyorlar. Yani nasıl böyle oldum? İşte okuyup belli bir mevkiye gelene başka çarem yoktu diyor. Peki öbürüne soruyorlar. Sen niye böyle oldun, avare oldun falan diye. Başka çarem yoktu diyor. Şimdi
Çok
burada
güzel bir
o çocuğun bakış açısı.
şey.
O anda ona ne nasıl söylendi? O önemli orada işte.
Yani
Çocuk
birinin
için.
motivasyonu aslında başka çarem yok. Ben bu işin içinden çıkmam, sıyrılmam gerekiyor deyip kendini
Aynen.
başka bir davranış türüne atması ya da ortamlara atmasıyla. Diğeri de ben bu çukurda kalacağım. O yüzden başka çarem yok. Ben de aynı paterni devam ettirmeliyim bakış
Aynen. Burada
açısı.
motivasyon türleri devreye giriyor. Hani ne diyoruz? Her çocuk aynı anne babadan dünyaya gelse de doğal olarak ufak tefek farklılıklarını mutlaka görüyoruz burada. İşte orada her zaman söylediğimiz gibi eğitim ailede başlıyor. Ebeveynler çocuklarını çok iyi gözlemlemesi gerekiyor. Yani aynı çocuğa yaptığı davranışı ikinci kardeşe, üçüncü çocuğa yaptığı zaman ondaki tepkiler ne? Her birinin farklı farklı verdiğini tepkileri çok iyi gözlemlemesi lazım. O nedenle bazen benim çalışmalarımda diyorlar ya hocam her şeyi aileye çıkarıyorsun faturayı. O zaman diyorum ki eğitim ailede başlıyor. Yani yapacak bir şey yok yani. Bunu ben söylemedim. Yıllardır gelen bir süreç diyoruz burada tabii ki.
Siz söylerken dediniz ya kardeşler bile bir aynı olmadığı için bir ailede, ama aile eğer aynı eğitimi hepsine vermeye çalışıyorsa, burada da tabii dediğiniz gibi Hepsi de ayrı bir birey ve biricik olduğu için mizaçları olarak da tabii farklı olacakları için aslında burada çocuğun mizacına göre, çocuğun işte doğasına göre ona belki anlatılması, yapılması gerekir ama zaten eğer orada ailede eksiklik varsa burada bilgi konusunda zaten onu da öncelemeyecektir diye bakabiliriz.
Aynen, dediğiniz gibi aile çok önemli bir kavram. Yani burada hakikaten aile önemleri, ebeveyn tutumları, bunlara gerek sosyal medyada işte gerek de ekranlarda çok güzel programlarla empoze edilmesi gerekiyor ailelere.
Yani bu bir davranışa dönüştü. Hani bir kere iki kere olan bir şey değil artık bu sürekli yapılıyorsa aslında orada bir alarm çalması lazım. Tamam hani biz bir şey öğretemedik ama orada eğer bir farkındalığa varıyorsak da dediğiniz gibi okullarda işte yardımcı öğretmenler var diye biliyorum ya da sosyal yardımlarda insanlar var. Bilmiyorum başka Türkiye'de böyle nerelerde yardım bulunabilir çocuklarla alakalı ama.
Okullarda rehberlik birimleri var doğal olarak. Onlar devreye girecek. Oradan başlayacak olursak konuya, hani bu zorbalığın önlenebilmesi için neler yapılır başlığı altında girersek konuya, bir defa ailelerin bu konuda her zaman söylüyorum çok iyi duyarlı olması lazım. Çocuklarıyla iletişimi çok iyi. Yani çocuğu duymak değil, dinlemek gerekiyor orada. Çocuk geldiği zaman ben şu olayı yaşadım, biri bana bunu yaptı dediği zaman ebeveynlerden maalesef senin elin armut mu topladı? O sana vurduysa sen de vursaydın. O senin kalemini aldıysa sen onun silgisini alsaydın. Ve aman sen de amma çok büyütüyorsun, amma mızmız çocuksun gibilerden daha bu sefer zaten çocuk orada belli bir sorun yaşamış. Bu sefer çocuk iç dünyasında da diyor ben bu kadar aciz miyim acaba diyor. Biri bana vurdu ben ona niye vuramadım ben çok mu zayıfım? Bir böyle boyutta büyüyor çocuk veya tam tersi oluyor. Ha ya doğru annem babam haklı ben de ona vurmalıyım derken bu sefer ne yapıyor? Çocuk kendi kişiliğinden daha farklı bir yola sapmış oluyor. Bu sefer o da zorbalık boyutuna başlamış oluyor. Burada yani hem zorbalığa uğrayan çocuğu ele almak gerekiyor hem de zorbalık yapan çocuğu. Yani burada zorbalık yapan çocuk ne çok kötü çocuk, onun ailesi çok kötü, ne de zorbalığa uğramış olan çocuk mağdur, onun ailesi de çok iyi. Hayır, böyle bir ayrımı ben kendi adıma kabul etmiyorum. Her iki ailede de sorun var, her iki çocuğun gelişiminde de sorun var. Çünkü bugün mağdur dediğimiz o çocuk özgüveni eksik bir çocuktur. Kendini ifade edemiyordur. Hayır demeyi bilmeyen bir çocuktur. Hani helikopter aile, helikopter anne baba diyoruz ya. Onun etrafında anne baba döndüğü için çocuk yaşı ilerledikçe dış dünyaya adapte olmakta zorlanıyor bu sefer çocuk. İş hayatına girdiğinde başarısız oluyor. Farklı sosyal gruplara girdiğinde kendini ifade edemiyor. Daha büyük zorbalıklara maruz kalabiliyor. İçine kapanabiliyor. Daha depresif haller yaşayabiliyor. Dediğim gibi o ailenin de ele alınması lazım. Bu mağdur, bu zavallı, bu pozisyonda bakmamak lazım. Veya zorbalığa uğrayan çocuğun ailesi. O helal olsun ya benim çocuğum ne kadar da her dediğini yaptırıyor. Böyle bakan aileleri de görüyoruz maalesef. Aferin oğlum ya eline sağlık, koluna sağlık. Bak benim oğlum kızım işte tuttuğunu koparıyor. Bu da yanlış bir süreç maalesef. Dediğim gibi dikkat edin sadece Türkiye geneli değil hemen hemen bütün dünyada yavaş yavaş şiddet olaylarında artışlar başladı zaten. Türkiye'de Allah'a şükür öyle bir olay şu anda görmedik de pek çok dünya genelinde eli silahla girip okul basan gençleri görüyoruz. Veya
Maalesef.
Türkiye'de işte yurdumuzda kesici delici aletlerle birbirine zarar veren okuldan çıkışta çocukları görüyoruz. Hatta geçenlerde yine çocuklar toplu bir araya gelip zorbalık istedikleri çocuğun başında yumurta kırıyorlar. Bunlar gerçekten çok dikkate alınması gereken olaylar.
Özellikle de bu konuyu hani anlatalım istememin sebebi çocukların ailelerine de artık çok şiddet uygulamaya başladığını görüyoruz. Çünkü dediğiniz gibi bir zaman belki o çocuk kendini ifade edemiyordu, baskılanıyordu ve ailesi senin elini armut mu tutuyordu diye en sonunda belki işte teenage yaşlarına geldiğinde o çocuk geri dönüp annesini, babasını onlara da şiddet uygulayabilir hale geliyor kendi gücünü eline aldığı.
Aynen öfkesini onlardan
Maalesef.
almaya başlıyor bu sefer. Ya beni diyor çok diyor etrafımda döndünüz beni dış dünyaya hazırlamadınız diyor. Ya da diyor ki benim böyle bir şiddete meyilli birey olmamın sebebi siz oldunuz diyor bu sefer. İki tarafta da öfke doğmuş oluyor aileye karşı bu sefer.
Maalesef. Evet, o zaman
Günümüzde de
şimdi.
biliyorsunuz bu teknoloji ilerledi. İşte bu diziler, filmler derken sonra aile içi iletişim. Her zaman söylüyorum, eğitim konusu hakikaten her yerinden bir şey cımbızla çekseniz bile çok derin konular burada. Çocukların ekran bağımlılığı biliyorsunuz, yasaklı maddelere yönelmeler, yani
Daha bir
çocukların
sürü
belli bir
başlık
hedefin
altında aslında
olmasın.
bir sürü program
Aynen.
yapılabilir bu konuda. İnşallah sizin
Aynen.
vaktiniz olur yaparız. Ama şimdi biz tekrar konumuza dönelim. Siz
Tabii.
kaldığınız yerden anlatmanıza devam edin.
Tamam. Şimdi zorbalık dediğimizde bunun tabii pek çok türünü görebiliyoruz çocuklar arasında. Bu arada en fazla zorbalığı gördüğümüz yaş grubu da 7 ile 15 yaş arası daha yoğun. Tam böyle artık hani ergenliği de tam yoğun yaşadıkları bir döneme rastlıyor. Biliyorsunuz ergenlerle iletişim de çok önemli. Çocuk kabul görmüyorsa, en başta söylediğim gibi, kabul görecek başka mecralara gitmiş oluyor. Tabii bu arada zorbalığı da sadece okullarda görmüyoruz. Farklı platformlarda, parklarda olabiliyor, okul dışında, mahallede olabiliyor, siber zorbalık olabiliyor. Biraz sonra örneğini vereceğim gibi. Bunu dört ana grupta topluyoruz. Bir tanesi sözel zorbalık dediğimiz. Ne yapıyor çocuk? İsmiyle alay ediyor. İşte ona lakap takıyor, onun yürüyüşünü taklit ediyor. İşte onu sözle onur kırıcı bir takım lakaplar takabiliyor kendince. İşte memleketiyle alay edebiliyor. Veya fiziksel zorbalık dediğimiz, işte bir ona vurma, kırma, darp etme gibi sosyal zorbalık görüyoruz. Mesela çocuğu gruba almamak, onu yalnız bırakmak veya çocuk bir grubun içindeyse onu o gruptan dışlatabilmek, attırabilmek için diğerleriyle ortaklık kurmak. Ve en önemlisi de son zamanlarda yaygın olan siber zorbalık dediğimiz, işte bu çocukların sosyal medyadaki veya normal kamerasıyla çektiği bir fotoğrafı ondan izin almaksızın kendi sosyal medyalarında yayınlamak veya arkadaşı yayınladıysa ona zorbalık uğruna altına onunla alay eden bir takım yorumlar yapmak veya onu rencide edici yorumlar yapmak bugün. İşte burada ebeveynlerin, her zaman söylüyorum, çocuğuyla iletişimi çok önemli. Çocuğunuz hangi sosyal medyaya giriyor, ne yapıyor, gizli saklı mı giriyor
Çünkü
maalesef.
orası
Bu
artık
arada
onların dünyası olduğu için dediğiniz gibi oraya konan bir resim, oradaki bir yorum onların bütün hayatını o kadar etkiliyor ki. Yani belki aile tarafından bakıldığında çok saçma gibi gelebilecek ama onların dediğim gibi bütün hayatın orası olması sebebiyle onlar için çok önemli. Oradaki diyelim işte açık bir resmi konuyor, bir şey oluyor ya sevgilisi ona bir şey yapıyor falan. Gerçekten oralarda çok uyanık olmak, gözlemek. Çünkü artık onların dünyasının orası olduğunu, onların sokakları oralardan geçtiğini, bizim sokaklarımızda yürümediklerini biraz algılamak gerekiyor.
İşte burada yine aileyle çocuğun iletişimi devreye giriyor. Yani çocuk kendini ifade etmeyi beceremiyorsa yine dinleyin orada. Sonuçta anne baba olarak belki onun bir kelimesinden bir şey kapacaksınız. Çocuğunuz okuldan geliyorsa harcaması artmaya mı başladı acaba? Belki okulda o çocuğa zorbalık yapan kişi, işte bana kantinden şunu almazsan sana bunu yaparım diyor. Çocuk garibim korkudan ne yapıyor? Ona o parayı, o bedeli veriyor. İşte anne babanın burada o konuda dikkatli olması lazım. Çocuğunun üstü başı çok dağınık mı geliyor? Son zamanlarda çocuk içine mi kapandı? Uykusunda mı düzensizlik var? Kabuslar görerek uyanıyor mu? Veya okula mı gitmek istemiyor? Okula mı gitmek istemeyen ebeveynlere baktığımızda da, ya işte zaten o şu dersi sevmiyor, bu hocayla anlaşamıyor, İşte zaten bu tembel, hemen o kelimelerle yakıştırılma yapılıyor. Bunun temeline inmek lazım. Belki çocuğun orada yaşadığı bir sorun var orada, bilmediği
Hatta
ailenin.
öğretmenden bile haz almıyorsa ben niye öğretmenden haz almıyor diye sorgularım yani. Orada ne
İşte
var diye
orada
sorgularım.
aynen, yani burada direkt çocuğu suçlamak, işte zaten sen tembelsin gibi, maalesef yanlış. Bu sefer çocuk ne diyor? Ha, ben zaten tembelim herhalde, en iyisi gitmeyeyim, zaten ailemin gözünde böyleyim, öbür olayı da bunlar görmüyor diyor bu sefer. Ne yapıyor? Belki çok iyi geleceği olan bir çocuğumuzu ne yapıyoruz orada? Maalesef kaybetmiş oluyoruz işte. Tabii burada yine sosyal medyalar, filmler, diziler, bunlar da çok önemli. Oturup da anne babayla hala otur filmi bile izleyen, dizileri izleyen maalesef 3-5 yaşında çocuklarımızı görüyoruz veya ergenlerimizi görüyoruz. O dizileri seyretmek yerine çocuklarıyla kaliteli zaman dediğimiz, hani açılımı her aileye göre değişir, orada bir sohbet olabilir, bir konu olabilir, gündem olabilir. Onu çocuğunuzla konuşmak yerine oturup o dizileri kovalamak, işte evin düzenini ona göre ayarlamak maalesef yanlış tutumlardan bir tanesi oluyor.
Kaliteli
o
zaman
bağlamda.
dediğiniz şey aslında çok kıymetli. Burada mesela oturup illa baş başa sohbetten öte, eğer diyelim televizyonda bir şey bakılacaksa bile, orada mesaj içeriği olan bir dizi veya bir film, ortaklaşa bakılarak oradaki mesajların altı çizilerek belki izlemek bile bir kaliteli zamana giriyor. Yani ben çok
Aynen
hatırlıyorum
aynen
kendimden,
içeriğine
bir konu
bakarak
üzerine mesela
tabii.
saatlerce konuşabiliyoruz oğlumla. Çünkü oradaki olan işte oradaki karakter çıkarımları, bu niye bunu böyle yaptı, bu niye bunu böyle yaptı. Çocuk o zaman mesela
Aynen.
kendinde de gözlemleyebiliyor. Ben bunu niye
Aynen.
gibi.
İşte ailenin orada işte film günleri yapabilirler. Nedir,
Hı.
aile önceden bir izler o filmi veya onunla ilgili bir yorumlara bakar. Ha, hakikaten bu benim çocuğumun gelişimine de katkı sağlayacak, benim gelişmeme de katkı sağlayacak, farklı bir pencere açacak diye. O tür filmler de izlenebilir birlikte. Yani bu ailenin dediğim gibi tutumuna bağlı. İlle gidip de bir ıvır zıvır bir yerde, farklı bir yerde bedel ödeyerek yemek yemek olmayabilir. Evde işte tostunu yapar, neyse böreğini çöreğini yapar. Birlikte dışarıda çayını koyar termosuna. Orada da kaliteli zaman geçirilebilir işte. Maalesef ama günümüzde, çağımızda işte anneler babalar birazcık yoğun çalışıyoruz mazeretine sığınarak. Ben yorgun geldim, işte baban yorgun geldi, annen yorgun geldi. Hadi sen de git odana çekil. Maalesef çocuk ne yapıyor zaten? Çünkü o çocuğun bir aidiyet duygusunun gelişmesi lazım orada. Ya izlediği diziden bir kahramanı kendine ediniyor, ya da dediğimiz gibi sosyal medyadan çok farklı birileriyle iletişim geçebiliyor maalesef bununla ilgili. Oyunlar oynayabiliyor, sizlerin de bildiği gibi.
Evet.
Olaylar intihara kadar gidebiliyor veya bu zorbalığa uğrayan çocuklarda da bunu görüyoruz yani.
Yani
Maalesef
orada
hayatını
mesela
kaybediyor.
gerçek hayatta uyguladığı zorbalığı internette o da başkalarına uygulayabiliyor. Ya da işte bir kötü yorumlar yaparak, işte kendi kimliklerini saklayarak, başka isimler altında internette var olarak aslında hem kişilik bölünmesine hem de içlerinde belki çıkaramadıkları duyguları bir şekilde çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz.
Maalesef. İşte burada ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konu, en önemlisi o çocuklardaki özgüveni sağlamak. Maalesef bu kelimeyi de bazen tam oturtamıyoruz yerine göre. Şimdi özgüven dediğimizde ille çocuk otobüste yolculuk yapıyor, otursun, yaşlı mı geldi, hamile mi geldi? Oh ne güzel ya, benim oğlum bak kendi rahatını her yerde koruyabiliyor. Ha, bu doğru bir davranıştı, bu özgüven değil. Veya ulu orta bir toplulukta kalkıp bağırmak, çağırmak. Bunlar bir özgüven değil. Bilip bilmediğini konuşmak bunlar özgüven değil. Bizim özgüven diye baktığımız olay, senin o andaki var olan olaydaki sorun var mı yok mu? Sorun varsa ben nasıl çözüm üretebilirim? İşte bu özgüvenin temel taşlarını oluşturuyor zaten.
Harika bir
Otobüse
tanımlama
bindi diyelim.
yapıyorsunuz.
Aynen, otobüse bindi diyelim. Orada bir yaşlı var. Ha, yaşlı nedir? Ayakta durmakta zorlanan insandır. Bakın hemen orada zihin bir çözümlemeye geçiyor. Ha, yaşlı insandır. Ayakta durmakta zorlanıyor. Nedir? Ben okuldan geliyor olsam da ben ayakta durabilirim. Kalkıp benim ona yer vermem. Yani bu en basit bir özgüven göstergesidir aslında.
Evet. Hem
Ama
de
maalesef dediğim.
değerlere atıfta bulunan çok kıymetli bir şey. Bir de özgüven
Aynen.
dediğiniz gibi işte orada bağırdı, burada çağırdı değil ama gerçekten kendinden üstte gördüğü birinin önünde de gerçekten o olayda kendi hakkını savunabiliyor mu? Kendi doğruluğu üzerine konuşabiliyor mu? Şiddete başvurmadan. Buralarda
Veya hayır diyebiliyor mu işte?
sınır
Bir de
çizebiliyor
hayır
mu?
diyememe bizde maalesef, hani diyoruz ya, ailede çocuk kabul görmediği için her şeye tamam, evet, yeter ki insanlar beni sevsin. Hatta bu nedir, büyüklerin bile sorunu hayır diyememe gibi, maalesef
Çok.
öyle bir yapı var. Neden? İşte o çocukluktan gelen işte.
Evet.
Bakıyoruz bazen kutuplaşma da olabiliyor. Ya her şeye hayır diyen bir kesim olabiliyor, ya da her şeye evet diyen bir kesim olabiliyor. Maalesef o dengeyi kurabilen işte burada hep özgüven dediğimiz olay devreye giriyor maalesef işte.
Güzel bir şey söylüyorsunuz, onu da altını çizelim. Şimdi çocuklara mesela diyor aileleri işte kendini var et, orada görün, kendini göster dediği yerde dediğiniz gibi kendi büyüklük hallerinde aslında yapmıyorlar. Sadece bir komşu ya da bir işte gruptan dışlanma korkusuyla kendi fikrini söyleyemiyor. Yok gibi görünüyor. Yani bunu da en çok ben şeyde görüyorum. WhatsApp gruplarında insanlar o kadar çekingen ki bir şey soruluyor mesela kimse cevap vermiyor. Çok acayip.
İşte.
Kimsenin fikri mi yok? Yok ama fikirlerini söylemeye cesaretleri yok.
İşte o
Yani...
el alem var ya, bizim bir meşhur el alem, aman ne der ne der ne der, işte burada o
Evet.
özgüven, burada işte zayıflığı zaten en basit gördüğümüz nokta.
Ama
Veya
baksak o
diyelim
ailelere, çünkü benim mesela içinde olduğum gruplarda işte yok yöneticilermiş, İK'larmış, bilmem nelermiş. Hep böyle göya okumuş insanlar var ama hiçbiri o konu hakkında bir fikir beyan edemiyor. Ama dediğim gibi baksanız kendi çocuğuna belki iletişim dersi verir. İşte şöyle davran, böyle davran, işte şöyle
İşte
yap
örnek.
gibi.
Örnek. Veya Zoom toplantıları yapıyoruz işte.
Evet,
Sizin de yaptığınız gibi. Bakıyorsunuz 100 kişi varsa 5 kişinin kamerası açık. Aman
aynen.
ben görünmeyeyim. Aman ben
Evet.
bilinmeyeyim. Hani
Evet.
burada kendini ifade edememek, kendini göstermemek o da bir özgüvensizliğin göstergesi. Tabii ki çok özel durumun olabilir. Onlar istisna ama orada tutup da 90 kişinin, 95 kişinin de bir mazereti yok herhalde. Aman
Ya da
ben duyulmayayım.
kameranızı açmasanız bile orada bir fikir beyan etmeniz. İşte şu an kameramı
Aynen
açmıyorum ama bu
sesim
konuda bir şey
duyulmasın. Tabii
konuşmak
tabii.
istiyorum. Şu fikri söylemek istiyorum. Bu katkıyı yapmak istiyorum. Evet, çok denk geliyoruz. Ben ücretsiz atölyelerde yaptığım için
Aynen hep
geliyorlar.
yaşandığımız işte
Yine
süreçlerdir hep örnek
3-5
o
kişi
yüzden
konuşuyor.
geldi.
Diğerleri dinlemede kalıyor ve gidiyor. Ve ben bunu da şey söylüyorum zaten. Yani bunun siz hayatın içine katılmadığınız sürece burada duyduğunuz hiçbir şeyin size bir katkısı olmayacak. Boşuna zaman harcıyorsunuz. Çünkü aç televizyon
Ben
da izle, onun gibi bir şey yani.
aynen. Ben hep şunu söylüyorum. Hani bilmek yapabilmek deriz ya her zaman.
Evet.
Şimdi kendini ifade etmenin doğru ve önemli bir şey olduğunu biliyor. Herkes biliyor bunu. Duygularını, düşüncelerini. Fakat icraata geldiği an onu yapabilmek işte özgüvendir burada.
O yüzden o
Burada yine
zaman bunu
aileler.
söylerken de aslında akran zorbalığını konuşurken de aileler gerçekten kendilerine de bir dönsün baksın. Çocuğuna konuşmadan önce kendisi üstünden iki kere bir geçsin ve ona göre belki bir adım atmaya başlasın diye de bir
Aynen
mesaj
işte.
verebiliriz.
Aynen evde çocuk fikrini beyan edeceği zaman ya sen sus anlamazsın zaten. Çocuk bir şeye hayır dediği zaman ne demek hayır ya benim kararıma itiraz mı ediyorsun? Bu sefer ne oluyor çocuk okul hayatında da her şey evet diye diye biri şunu bana ver dediğinde vermek zorunda kalıyor. Bana işte her dediklerine uymak zorunda kalabiliyor maalesef. O yüzden ısrarla diyorum ya her şey eğitim ailede başlıyor. Önce ebeveynler kendine dönüp bakacak. Şimdi çalışırken, gençlerle çalışırken işte aileyle geldiklerinde işte hocam diyor biz diyor sınava gireceğiz de. Şimdi biz sınava gireceğiz de. Burada sınava diyorum ki kaç kişi giriyorsunuz sınava? E diyor işte oğlum girecek, kızım girecek. Veya adını soruyoruz. İsmini öğrenebilir miyim? Hemen orada anne veya baba devreye giriyor. İsmimiz bu, ismi şu. Ya çocuğun orada kendini ifade etmesine bile izin yok. Bu çocuk kendini ilerleyen süreçte nasıl ifade edecek işte. O yüzden akran zorbalığı dediğimiz olay birdenbire o çocuk çok kötü, herkesi dövüyor, kırıyor. Ay bu kadar ne kadar masum bir çocuk işte. Bak ne kadar efendi bir çocuk. Sesini çıkarmamış, ona karşılık bile vermemiş boyutunda bakmamak gerekiyor. O nedenle ben akran zorbalığını son dönemde hakikaten yoğun olarak gündemde tutmaya çalışıyorum. Yine tekrar teşekkür ederim siz de bu konuda hassasiyetinizi, duyarlılığınızı gösterdiniz.
Dediğim gibi zaten sadece onu konuşmuyoruz, biz kendimizi de konuşuyoruz bu arada. Çünkü dediğiniz gibi o çok hani uslu çocuk sendromunu işte büyüklerde de görüyoruz. Çok uslu olmak için birçok şeye susan, kadını erkeği, iş yerinde patronuna karşı susan gibi gibi. O yüzden zaten konu çok dişi bir konu. Her tarafından da konuşulması gereken. Ama bugün daha fazla uzatmayalım. Daha sonraki programlarda bence yaparız
Aynen
diye düşünüyorum,
inşallah.
inşallah vaktiniz olursa da. Bugün böyle
Tabii
bir
tabii
topluyor
söz söz.
olsak nasıl toplayalım?
Burada dediğim gibi yine ebeveyn çocuk ilişkisine kalıyor olay işte. Çocuklarını çok iyi gözlemlemeleri lazım. Nasıl ki bir kuşu denizde yüzdüremiyorsak, bir balığı da gökyüzünde bulutların arasında uçuramıyorsak her çocuk kendine münhasır. İsterse 15 tane çocuğunuz olsun. Yani bir çocuğunuzu çok iyi tanımak gerekiyor. Ve anne babaların da ebeveynlerin de biraz antenlerini açması gerekiyor. Ne oluyor? Ne gidiyor? Okulda ne oluyor? Özellikle özel okulda. Ben paramı verdim, bütün sorumluluk okulda. Veya işte diğer devlet okulunda diyelim. Ya zaten böyle yapılıyor, şöyle yapılıyor. Hayır değil. Veya ebeveynlerin çocuklarını ya helal olsun sana. Veya öbürü sen çok pısırıksınız gibilerden çocuklarına bir takım isim yakıştırmalarından uzak durmaları gerekiyor. Çocuklarını sosyal ortamlara soksunlar. Bugün ücretsiz pek çok kurslar var. Çocuğun orada bir sosyalleşmesi gerekiyor. Değilse çocuk okul, ev, elinde cep telefonu. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bir ekran bağımlılığı. Onu da bas bas bağırıyorum zaten. Maalesef yine dönüp ebeveynler diyorum orada kendinize bakın ne olur diyorum yani hani çocuğunuzla. O nedenle ebeveyn çocuk çok kıymetli bir konu. Yani çocukları duymak yerine dinlemeyi tercih ederim. Sonuna kadar bakalım ne anlatıyor benim çocuğum diye o hassasiyeti göstermemiz gerekiyor diyerek
Teşekkür
toplamaya
ederim.
çalışıyorum.
Rukiye Hanım,
Ben
ağzınıza
teşekkür
sağlık. Gerçekten çok güzel anlattınız. Özellikle şu son cümlede, bunu girişte de söylemiştiniz. Biz geçen hafta iletişim atölyesi yapmıştık. Orada da söylemiştik. Duymakla dinlemek arasında çok büyük fark var. Onu da altı
ederim.
çizdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum
O
size.
zaman bugünlük de bu kadar olsun bizden. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Tamam. Kendinize çok iyi bakın sizler de. Teşekkür ediyorum. Sağ
Teşekkür
olsun.
ederim.
Kalın.